Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın ikinize de.
Ufuk turumuzda Ekvador'la mı başlıyoruz?
Evet, onu geçen hafta tatilde olduğu için radyo değerlendiremedik. Haber takibini yapmaya devam edelim. Ekvador'daki seçimlerde hatırlatalım. Başkanlık seçimleri Şubat ayında yapılmıştı. İkinci turu 11 Nisan'da yapılacaktı ve birinci turda başkanlık seçimlerinin birinci turunda Andreas Arauz, eski 8 yıl ülkeyi yönetmiş olan Rafael Correa'nın desteklediği aday Andreas Arauz oyların %32'sini alarak, 32,7'sini alarak birinci gelmişti ve ikinci turda seçilme şansı çok yüksek gözüküyordu. İkincinin kim olacağı konusunda ciddi bir sorun yaşanmıştı, hatırlıyorsunuz. 2-3 hafta süren bir bekleme, oyların yeniden sayılmasının ardından Ekvador seçim heyeti ikincinin Guillermo Lasso olduğunu ilan etti. Halbuki Yaku Perez, yani bu yerlilerin partisi, Paşa Kutik, yerlilerin ve çevrecilerin partisi Paşa Kutik'in adayı Yaku Perez'in 32 bin oy önünde olduğu ilan edildi ve ikinci tura kalma hakkı sağın temsilcisi Guillermo Lasso olduğu ilan edildi. Yaku Perez bu sonucu kabul etmemişti, hatırlayacaksınız, bunu konuşmuştuk. Ve ikinci turda seçmenlerini hiçbir adaya, iki aday ya da oy vermemeye çağırmıştı. Bunun sonucu hiç beklenmedik bir şekilde Guillermo Lasso, yani sağın adayı, oyların %52,3'ünü alarak seçildi. Andreas Arauz bu Yaku Perez'in oylarının seçmenlerinin desteğini alamamış ve zaten geçersiz oy sayısı da çok yüksek. %16 başkanlık seçimlerindeki geçersiz oy sayısı. Böylece solun 3 partisi mecliste birinci başkanlık seçiminin birinci turunda, aynı zamanda yapılan meclis seçimlerinde büyük bir çoğunluk kazanmış olmalarına rağmen, yani Rafael Correa'nın kız kardeşinin başında olduğu Umut İçin Birlik Partisi, Paşa Kutik ve Demokratik Sol Parti'nin toplamı neredeyse %60'a varıyor, 65'e varıyor mecliste oy oranı itibariyle. Buna karşılık bu solun bölünmesi ve Rafael Correa'nın gölgesine, ismine duyulan, solda da duyulan çok ciddi tepki sağın hiç beklenmedik bir şekilde seçimleri kazanmasına yol açtı, başkanlık seçimlerini. Ama tabii mecliste çoğunluğa sahip olmayan bir başkan olacak. Guillermo Lasso'nun programı bildiğimiz, daha doğrusu şunu hemen belirtelim, Guillermo Lasso önerdiği iktisadi sosyal program veyahut kendi popülaritesi nedeniyle seçilmedi. Soldaki bu rekabet ve bir Rafael Correa ismi üzerinde oluşan kutuplaşma sayesinde sağ aradan çıktı. Rafael Correa konusundaki kutuplaşmayı da daha önceden bahsetmiştim nedenlerini. Bir tür sol popülist ama otoriter sol popülist bir yönetimi 8 yıl uygulayan Rafael Correa, daha sonra kendi üçüncü kere seçilemeyeceği için kendisinin himayesinde bir adayı başkan seçtirmişti, Lenin Moreno. Fakat hızla bu ikisi arasında 2017'den itibaren ciddi bir ihtilaf başlamıştı ve Lenin Moreno aynı zamanda daha liberal, neoliberal hatta politikalara kapıyı açar hale gelmiş ve 2019'da çok ciddi toplumsal muhalefet hareketleriyle Ekvator karşılaşmıştı. Bu arada Rafael Correa hakkında da yolsuzluk iddiasıyla açılan bir davada kendisi 8 yıl hapse mahkum olmuş ve Belçika'ya kaçarak, Belçika'da yaşıyor şu anda Rafael Correa. Ama ülkedeki ciddi bir seçmen tabanını yönlendirmeye devam ediyor ve kız kardeşi de Rafael Correa'nın partisi kapanınca kız kardeşinin kurduğu veya en azından Rafael Correa'nın el altından kurdurttuğu bu Umut İçin Birlik Partisi seçimlere girdi. Ve Rafael Correa da o kendisi döneminde Merkez Bankası Başkanı olan Andreas Arauz'u aday olarak gösterilmesini sağlamıştı. Klasik bir neoliberal program Guillermo Lasso'nun programı. Yani esnekleştirme, emek piyasasını özellikle esnekleştirme, düzensizleştirme. Ondan sonra kamu hizmetlerini özelleştirme, sosyal güvenliğin bir kısmını özelleştirme ve Ekvator bir petrol ülkesi biliyorsunuz ve bu petrol arama ve çıkartma faaliyetlerine daha fazla önem verme, daha fazla destekleme, daha fazla öne çıkarma. Bu aynı zamanda yerliler ve çevrecilerle çok ciddi bir ihtilaf konusu Ekvator'da da. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Guillermo Lasso meclisteki kendisine karşı olan çoğunluğu kısa devre yapıp bu programı uygulayabilecek mi? Aynı zamanda şu anda Covid salgını nedeniyle Ekvator'da çok ciddi bir bunalım geçiriyor. Hem iktisadi ama salgın da ciddi oranda Türkiye'deki kadar belki değil ama Güney Amerika boyutlarında ciddi oranda artış gösteriyor ve iktisadi krizle beraber bu salgının yaratacağı toplumsal tepkiler salgın sonrasında Guillermo Lasso yönetimini neoliberal politikalarını uygulamasına izin verecek mi sorusu elbette geçerli.
Evet, Ekvador'daki evet. Büyük petrol kirlenmesi, Chevron şirketinin yarattığı yerli evet. Halkların bulunduğu yerlerdeki davayı da kazanmakta büyük rol oynayan avukatı da Amerika Birleşik Devletleri'nde sahte bir suçlamayla 5 yıldır ev hapsinde tutuyorlar. Bunu da ekleyelim. Steve
evet,
Donzo
evet, evet.
Gibi. Çok ilginç bir olay yani.
Evet. Ama bu özellikle bu solun bölünmesinde Rafael Correa faktöründe hatırlatmak lazım. Yani sadece sol kendi böyle bir çocukça eğilimden bölünmüş değil. Rafael Correa'nın yönetimi bayağı ciddi bir otoriter yönetimdi aynı zamanda basın üzerinde, sendikalar üzerinde. Onun hatırası hala çok canlı ve kendisi de dolaylı biçimde hala siyasetin içinde olunca kız kardeşini de kurulan yeni partinin başına geçirdi. Kendisinin önerdiği bir aday seçimleri kazanacaktı. Bu sol popülizm ve otoriter sol popülizm konusu önümüzdeki dönemde ele almamız gereken konulardan bir tanesi zannediyorum solda.
Evet, kesinlikle.
İkinci bir başka haber, bu sefer tam tersi yönde bir gelişme. Küçücük bir ülke, pardon, dünyanın en büyük adası. Yanlış konuşu yapmalım. Dünyanın en büyük adası şey itibariyle, toprak büyüklüğü itibariyle, yani Avustralya'dan falan daha büyük bir ada, Grönland adası. Fakat üzerinde 58 bin kişi yaşıyor. Bu Grönland adasında 13 Nisan'da milletvekili seçimleri yapıldı. Ve bu milletvekili seçimleri, parlamento seçimleri aynı zamanda bir referanduma dönüştü. Referandumun konusu da, yani gayri resmi olarak referandum, bir referandum yapılmadı ama milletvekili seçimlerinde halk belli ki bu referandum türü bir seçimle milletvekili seçimlerinde oy verdi. O da bu konu da uranyum madeni ve değerli toprakların işlenmesine izin verelim mi, vermeyelim mi tartışması.
Nadir metal denen şeyler de var değil mi? Evet.
Nadir metaller ve topraklar da var. Değerli topraklar da var. Evet. İçinde nadir metal olan topraklar var. Bazen değerli silisyum gibi topraklar da var tabii şeyde kullanılan, telefon ve çip sanayinde kullanılan. Bu değerli madenler, nadir madenler, değerli topraklar ve uranyum madeni işletmesine talip olan şirkete karşı bunun bir çevre yıkımı getireceği gerekçesiyle harekete geçen Yeşil Sol Parti, Inuit Ataqatigiit Partisi 13 Nisan'da seçimleri de birinci geldi. Oyların %36'sını aldı. 1979'dan beri halbuki Grönland'da parlamentonun çoğunluğunu ve hükümeti Sosyal Demokrat Parti hakimdi. Sosyal Demokrat Parti bu uranyum madeni işletmesine izin verme taraftarı olduğu için büyük ölçüde. Gerçi seçimler yaklaştığında bu karardan vazgeçtiklerini açıklamışlar Sosyal Demokratlar ama.
Ama çok geç oldu kere, değil mi?
Biraz geç olmuş. Yeşil Sol Parti birinci parti geldi. İkinci parti de Sosyal Demokrat Parti %25 oyla. Ve geçtiğimiz Cuma günü Yeşil Sol Parti bağımsızlıkçı partiyle, Naturalk Partisi'yle, Nalurak Partisi'yle bir koalisyon kuracağını ilan etti. Ve 23 Nisan'da Grönland'da 34 yaşındaki Merte Ege'de başbakan olarak, Yeşil Sol Parti'nin lideri Merte Ege'de başbakan olarak göreve başlayacak. Bu Grönland'da bir ilk değişim, büyük bir değişim. Yeşil Sol Parti'yi destekleyen bağımsızlıkçı partinin 6 milletvekili var. 4 kadın ve 6 erkekten oluşan bir hükümet kuruyor Merte Ege'de. Ve esas itibariyle de eşitsizliklerle Grönland'da ki büyük eşitsizliklerle mücadeleyi gündeme getireceğini söylemiş hükümet koalisyonunu açıklarken. İnsan ilk başta Grönland, Danimarka'ya bağlı bir ada biliyorsunuz. Büyük bir özelliği var ama işte konusunda para, dış işleri, güvenlik konularında Danimarka'ya bağlı. Ama iktisadi konularda bütünüyle özerk. Bu Danimarka'ya bağlı bir ve İskandinavya geleneği içinde yer alması beklenen Grönland'daki eşitsizlikler, bu İskandinavya'daki eşitsizliklerin ki biliyorsunuz daha azdır geneliksel olarak İskandinav ülkelerinde eşitsizlik oranları, İskandinav ülkelerinde de değil Amerika'daki eşitsizlik oranlarıyla karşılaştırılacak boyuttaymış. 58 bin kişinin yaşadığı yerden bahsediyoruz aynı zamanda.
Ve bundan mı acaba Trump bir dönem almak istiyordu?
Amerika'ya benzediği için olabilir. Bize yakın bir sosyoekonomik yapısı var. Uyum sağlamakta zorlanmaz diye düşünmüş olabilir. Evet. Bu eşitsizliklerle mücadeleyi ön planda tutan ve aynı zamanda çevreyle ilgili çok ciddi sorunlar var tabii Grönland'da. Çünkü bu iklim kriziyle beraber, havanın, atmosferin sürekli ısınmasıyla beraber Grönland'ın büyük kısmında buzlar çözülmeye başladı. Ve bu buzların çözülmesi bütün o Grönland ekolojik dengesini değiştiriyor. Aynı zamanda tabii büyük maden şirketlerinin de ağzını sulandırıyor. Çünkü buzlar çözüldüğünde onun altından ne madenler çıkacak diye herkes hevesle bekliyor şu anda. Koskoca bir kıta, yani ada, kıta boyutunda bir adadan bahsediyoruz. O yüzden de önümüzdeki zamanda Grönland'dan epey haber alacağımızı tahmin ediyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Tabii Grönland ekonomisi esas balıkçılıkla yaşayan bir ekonomi. Onun dışında pek bir geliri yok. Turizm falan hak getire. Belki şimdi havanın ısınmasıyla beraber biraz daha fazla turist gelir bekliyorlardı. Evet.
Yaz olimpiyatları yapılır mı dersiniz orada da?
Yani kış olimpiyatları rahatlıkla yapılır da yaz olimpiyatları için biraz zor. Ama İzlanda gibi
bu bir şehir başvurmuştu da o yüzden aklıma geldi.
Evet. İzlanda gibi bu yazları sıcak sevmeyenlerin gittikleri bir vahşi, çok az insanın yaşadığı vahşi bir adanın cazibesi olabilir elbette, ama şimdilik tabii bu Covid krizi nedeniyle, salgın nedeniyle bu kapı da kapalı. Danimarka'nın yıllık Grönland'da yaptığı hibe 520 milyon dolar, milyon euro. Bu da Grönland bütçesinin üçte birini oluşturuyor. Yani bağımsızlık talebini yapanların bu 520 milyon euroluk bir ilave üretim gelir sağlamak ihtiyacı var bağımsızlık dediğimiz zaman. Bu da tabii bağımsızlık konusunu şimdilik bir siyasi tema olmanın ötesine pek fazla götürmüyor. Danimarka'dan bahsetmişken Danimarka ile ilgili bir hoş olmayan bir küçük haber vereyim. Danimarka'da 128 Suriyeli mülteci, kayıtlı mülteci, yani mülteci biraz evvel bahsettiniz ya, Türkiye'de mülteci evet, değil bunlar diye haklı olarak düzeltti. Danimarka'da kayıtlı mülteci konumunda olan ama bu mültecilik belgesi ömür boyu verilen bir belge değil tabii. Belli dönemlerde yenilenmesi gereken bir belge. Çünkü mültecilerin uluslararası yasanın da öngördüğü şekilde eğer geldikleri ülkede mülteci olmalarına neden olan ortam, gerekçe ortadan kalkmışsa o zaman onların mülteci olarak konumlarının yenilenmemesi söz konusu. Bu yasal bir durum. Bunu gerekçe göstererek Danimarka'da başbakanı bir kadın ve sosyal demokrat bir kadındır Danimarka'da hükümetin. 128 Suriyeli mülteciye Şam'da ikamet etmiş olan Şam çıkışlı 128 Suriyeli mülteciye artık sizin kentinizde, geldiğiniz kentte güvenli bir ortam oluşmuştur, savaş bitmiştir, mülteci olmanız için bir gerekçe kalmamıştır diyerek mülteci belgelerinin yenilenmeyeceğini bildirdi birkaç hafta önce. Bu çok tabii çok son derece şaşırtıcı bir durum. Suriye'de, Şam'da bir savaş halinin bitmiş olduğunu iddia etmenin yanında bir de Suriye'de bu mültecilerin döndüklerinde siz mülteci olarak yurt dışına gittiniz, gelin bakalım diyecek bir iktidar olduğunu da unutarak davranmış olmaları hakikaten insanı dehşete düşürüyor doğrusunu söylemek gerekirse.
Evet, fakat hesabı yapmış olabilirler, önümüzdeki günlerde birkaç hafta sonra seçim olacak ya işte. Suriye'de artık demokrasiye geçirilmiş olduğunu düşünüyorlar herhalde Danimarka'da. Olabilir. O zaman artık dönün ülkenize diyor Danimarka'da. Madem serbest seçimler var.
Büyük ihtimalle. Şimdilik sadece Şam benim anladığım ve öğrendiğim kadarıyla Şam, yani ikametleri Şam'da olanların ülkelerine dönmeleri için ortamın oluştuğunu ilan etmişler ama belki bunu bütün Suriye içinde ileride kullanabilirler. İdlib'e de yollayabilirler örneğin mesela.
Evet,
Afrin'e yollasalar. Afrin'e, Suriye'den Afrin'den kaçmış Afrinli Kürtleri Afrin'e yollasalar mesela. Bu da ilginç bir insan hakları uygulaması olur. Danimarka maalesef böyle bir tavır içinde. Bu önümüzdeki dönemde başka ülkelere de örnek teşkil edebilir. Esas vahim olan da
evet, o. Tehlike orada tabii. Evet, vahim
yani Danimarka'nın Suriye'ye bu kişileri geri göndermesi çok kolay değil hukuki olarak. Zaten Danimarka ile Suriye arasında diplomatik ilişki yok şu anda. Bunu daha çok tabii bu kişiler ne olacaklar? Mültecilik statüleri bittiği zaman mülteci kampına yerleştiriyorlar. yerleştirilecekler. Ve yıllarca mülteci kampında. Halbuki bir kısmı öğrenci, bir kısmı iş güç sahibi insanlar bunlar. Ve birdenbire mülteci kampına yerleştirilecekler. Böyle bir sorun var. Ve yıllarca mülteci kampında yaşamak zorunda kalacaklar. Hayatları üçüncü bir darbe daha almış olacak.
Paria statüsüne geçirmiş oluyorlar aslında. Evet, yani insanlığın en alt statüsüne geçirmiş oluyorlar bu kararla gibi geldi bana.
Evet, aynen, maalesef. Son olarak gene bir kötü bir iyi haber ritmiyle gidiyoruz. Haber artık yeni değil ama bir yorum olarak belki dinleyicilerimiz için ilginç olabilir. Bu Biden'ın Amerika'daki iktisadi programını hakikaten dikkatle değerlendirmek lazım. Çünkü bu program şöyle bir gözlemle başlayabilirim. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yaşlı başkanı Joe Biden. Ve geçmişle, yakın geçmişle, bu neoliberal politikalar geçmişle, Reagan'dan başlayan neoliberal politikalar geçmişiyle bağı koparan da başkan olarak tarihe geçecek büyük ihtimalle. En yaşlı olmasına rağmen en gençlerin programını bir şekilde, iktisatlı olarak söylüyorum, programını bir şekilde uyguluyor. Bu iki büyük bütçe, yeni harcama programı biliyorsunuz son derece iddialı. Yani Roosevelt döneminin New Deal politikalarına damgasını vuran bütçe harcamalarından daha yüksek bir bütçe harcaması gündeme getiriyor. Üç tane konuda tabu kırıcı aslında, bunu belirtmek lazım. Birincisi işsizlik yardımlarının arttırılması konusunda tabu kırıcı. Amerikan Yardım Planı adı altında yapılan bu programda işsizlik ve yoksullukla mücadeleyi ön planda tutan ve neoliberal iktisatçıların dogması, tabusu olan kamu borcu ve bu tür kamu borcunun her şeyden daha önemli kriter olarak dikkate alınması gerektiği iddiasını ikinci plana atıyor. Ve ikinci dogma ise bu tür insanlara verilen yardımların, işsizlik yardımı, aile yardımı gibi yardımların çalışmamayı teşvik ettiği, dolayısıyla bunların bu şekilde uygulanmaması gerektiği dogmasını da bütünüyle geri plana atıyor. Çünkü işsizlik yardımlarının arttırılmasının yanında bu yardımların, hane halklarına yönelik yardımların bir evrensel gelir dağılımı olarak, evrensel gelir güvencesi halinde uygulanması söz konusu. Yani sadece en fazla ihtiyaç sahibi olanlara değil, çok daha geniş bir hane halkı kitlesine yönelik bir yardım ve nakdi yardım esas itibariyle, aynı yardımdan ziyade. Ve bu tabii büyümeyi destekleme planı, neoliberallerin büyümeyi destekleme planından çok farklı. Çünkü neoliberaller büyümeyi destekleme planı deyince akıllarına ilk şirketlere sübvansiyon gelir. İşte şirketlerin sosyal sigorta kesintilerinin üzerlerindeki vergi yükünün azaltılması gelir büyümeyi destekleme programı deyince. Burada bir neo-keynesci diyelim, yeni keynesci diyelim, bir yaklaşımla esas hane halklarını hem yoksullukla mücadele programına dahil ederek bunu, hane halklarını destekleyen bir evrensel gelir uygulaması, geçici bir evrensel gelir uygulaması, kalıcı değil ama birkaç yıl süreceği için de bunun kalıcı olma izleri büyük ihtimalle olacak. Ve en sonunda tabii ki bu daha fazla yardımın tembelliği teşvik eder, daha fazla yardım hane haklarına tembelliği teşvik eder inancının da kıran bir politikası var Joe Biden'ın. Altyapı yatırımlarına önem veren bir politikası var. Bu bakımdan hakikaten büyük bir kırılma noktası. Ne kadar başarılı olacak, bunlar ne kadar uygulanabilecek, Senato'nun direnişini ne kadar kırabilecek.
Ama ciddi bir neoliberal egemenlik ve hegemonyada, düşün dünyasında, tabularında ciddi bir kırılma olduğunu da belirtmek lazım.
Bunu epey daha tartışılacak tabii. Üzerinde konuşma fırsatımız olacaktır. Evet, süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.